Ömer İbn-i Hattab'a soruyorlar, tağut nedir? O şeytandır diyor. O şeytandır. Tabi. Ömer diyor ki, cipt sihir ve büyü demektir. Tağut şeytandır diyor. Çünkü cahiliyenin sürdürdüğü her türlü şerri kapsar. Mesela putperestlik, tağutların huzurunda muhakeme olma, onlar sayesinde zafer isteme gibi. Bunu İbn Kesir'de, İbn Cerir'in tefsirinde bulabilirsiniz. Ayrıca Cabir'den gelen tağut, şeytanın kendilerine inip telkinde bulunduğu kahinlerdir de demiştir. Yine İmam Malik tağutu tanımlarken, Allah'tan başka kendisine kulluk edilen her şey tağuttur demiştir. Yine tağut, kulun kendisi sayesinde haddi aştığı mabut, uyulan her sistem ve itaat olunan her şeydir. Her kavmin ya da toplumun tağutu, Allah ve Resulünden başka kendisine muhakeme olunan, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen, körü körüne tabi olunan, insanları Allah'ın emirlerinden başka şeylere çağıran, Allah'ın kendisine itaat edilmesini yasakladığı her şeydir. İşte bu peşinden sürükleyen tağutlardır. Tağut kapsamına giren şeyler konusunda dikkatlice düşünülecek olursa, halkın büyük çoğunluğundan Allah ve Resulüne itaattan yüz çevirip tağutlara itaat ettikleri, onlara kul olduklarını görürsünüz. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala andolsun ki biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye tebliğ etmesi için Resul gönderdik diyor. İşte bu ayet-i kerimede de dikkat ederseniz her topluma bir Resul gönderdiğini ve onlara bir tek Allah'a kulluk etmelerini, başka varlıklara kulluk etmekten uzak durup onları terk etmelerini emrettiği haber veriliyor. Ve yine Bakara 256'da ki imandan sonra bu gündeme geliyor. Allah Azze ve Celle o halde diyor, kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir neye? Kulpa yapışmıştır diyor. İşte bu da La ilahe illallah kelimesinin tam manasıdır. Yani urvetil vuska, yani sağlam kulptan kasıt budur. Ve bütün insanlar, bütün Resuller insanları Allah'a ibadet etmeye çağırır, Allah'tan başkasına kulluk etmekten sakındırır. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ibadete layık ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım diyor. Demek ki kardeşlerim, kopmak bilmeyen sağlam kulpa yapışma La ilahe illallah'ın nesiymiş? Bir tam açıklaması. Yani iman edip imanın gereği amel eden insan, tağutu reddeden ve Allah'ın kopmaz ipine sarılan bir insan tam bir nedir? Muvahhittir. İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. O tek başına bir ümmet miydi? Ve yeryüzünde bütün insanlar şirk, küfür içindeyken İbrahim onlara uymadığı gibi gidip onların putlarını kırdı mı? Kırdı. Ve kırdığında dahi İbrahim'i hesaba çekeceklerinde, neden kırdın sorusunu sorduklarında, bana niye soruyorsunuz? Neyi gösteriyor? He? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorunsana. Hepsini kırıyor, bir tanesini bırakıyor değil mi? Elindeki alet neyse onu asıyor ve ona sorun, kızmıştır, öbürlerine ne yapmıştır? Kırmıştır diyor. Onlar ne diyor? Bu kızamaz ki, kıramaz ki. Demek ki kızmaya, kendini korumaya, kollamaya, başkasına bir şey yapmaya muktedir olan, olamayan ilah olamaz ki diyor. Buradan şunu yakalayın kardeşlerim. Cehalet insanı nerelere getiriyor görüyor musunuz? Yani Allah'a gereği gibi kulluk edemeyen insanların dahi anlayışları ne kadar kıt. Bunu yakaladınız mı? Ayeti kerimede ne diyor? Gözleri vardır. Kulakları vardır. İşitmez. Gönülleri vardır. Önlerine setler çekmişizdir. Artık göremezler diyor. Allah onların kalplerini ne yapmıştır? Mühürlemiştir. Ve onların misalinden bahsederken Bakara'da, onların misali diyor, hayvanla çobanın misaline benzer diyor. Burayı yakaladınız mı? Çok zor. Siz köpeği çağırırken küçük küçük dersiniz, kediye miyav miyav dersiniz değil mi? Fisi fisi diye çağırırsınız. Köpeği çağırır gibi kediyi çağırın ama hareket edin. Kediyi mi gelecektir? Siz sadece havladığı için hav hav, öbürü de miyavladığı için fisi fisi dersiniz. Halbuki o sadece sesi duyar, bakar, senin elindeki harekete göre yön bulur. Senin sözünü anladığından değil. İşte kafirlerin misali de budur diyor. Bunu yakaladınız mı? Okursanız ayetleri yakalarsınız. Bunu anladınız mı? Yani onlar artık işitmez, görmez, anlamaz, akıl etmez topluluklardır diyor. Bir kere düşünün abim. İbrahim Aleyhisselam o putları kırdığında hepsinin secdeye kapanıp iman etmeleri gerekmez miydi? Böyle mi yapıyorlar? Yoksa kıranı mı arıyorlar? Kendisini dahi koruyamayan birisi ilah olur mu? Ama bakın, demek ki cehalet, Allah'tan yüz çevirme, onların tamamen hakka dönememek oluyor. Veyahut Züleyha'dan verdiğimiz misali düşünün. Yusuf Aleyhisselam köle mi? Bekar mı? Hiçbir şeyi yok ve hizmet eden birisi, özgürlüğü olmayan birisi, Mısır Aziz'inin karısı, dünyanın güzelliği onda var, sarayda yaşayan birisi, birçok kölesi var, izzetli ve namuslu olması gerekmez miydi? Neden harama meylediyor? He? Çünkü izzet de şeref de Allah'ındır, peygamberlerindir, müminlerindir, dini yaşayanlarındır. Düşünün, harama meyletmesi gereken bir köle midir? Yoksa efendi midir? Hangisi? Kölenin önünde bir şey yok. Yusuf gibi birisi bir kadını arzulamaz mı? Ama buna rağmen efendisi kendisine davet ettiğinde ne yapıyor? Onun dini, Allah'a teslimiyet onu ne yaptı? Korudu. İşte küfür ehliyle iman ehlinin arasındaki fark bu. İman ehli Allah'tan korkar, Allah'ın emri gereği hareket eder. Küfür ehli ise yaratılış gayesi kulluktur. Ondan imtina etmiştir. Benlik davasına düştüğü her noktada da helak olmuştur. Bunu anladınız mı? Bakın benlikle alakalı, yani benim diyenlere Firavun ben sizin Rabbinizim dedi mi? Benliği çıktı mı ortaya? Allah onu ne yaptı? He? Ne yaptı? Alemleri ibret kıldı değil mi? Ölene kadar ilahlık davasında bulundu. Allah onun üzerine Kızıldeniz'i kapatınca ne yaptı? Hemen iman ettim. Kime? Musa'nın Rabbine. Allah ne diyor? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. İslam'da bu tür küfre mugalata yoluyla küfür denir. Yani sohbetin başında da dediğimiz gibi fıtratta kulluk, yani Rabb'ı bilme neydi? Ruhlar aleminde verilen bir söz vardı değil mi? Firavun'un ruhu da var mıydı orada? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki nasıl olur da Firavun ben sizin ilahınızım diyor? Demek ki benlik davasına girince kalbi devrede olmayarak diliyle bir küfür işlemeye ne deniyormuş? Mugalata. Kalbinin devrede olmayıp da diliyle olduğunun ispatı neydi? Yunus 90'a gittiğimizde ne diyor? İman ettim. Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Şimdi mi kalbindekini ikrar ediyorsun? Demek ki ölüm anındaki ikrar neymiş? Geçerli değil. Yani ibadetlerdeki organlar nelerdi? Kalp, dil ve azalardı ya. Kalpteki ikrarı ne yapman gerekiyormuş? Ölüm gelmeden söyleme mecburiyetindesin. ölüm can boğaza geldiğinde, söylediğinde neymiş? Geçerli değil. Allah bizleri mağfiret etsin. Yine bakıyorsunuz Belam'da benlik davasına giden, yine Harun misalinde Kasas suresine bakarsanız Harun depdebe içinde ne yapıyor? Kavminin içine çıktığında anahtarlarını insanlar taşıyamıyor. Böbürlenerek insanların üzerinde yanında yürüyor ve bu benim kendi çalışmam diyor. Oradakilerden birisi ne diyor? Şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Bugün koçun elindekini arzular mısınız sabancınız? He? Ama arzulayan insanlar var değil mi? Arzulamam diyenler şunu bir düşünsün. Adem oğlunun diyor bir vadi dolusu malı olsa ikinciyi görse ister mi? Üçüncüyü görse ancak gözünü toprak doyurur diyor. Buna dikkat edin. Demek ki ayet-i kerimede devam ediyor. Oradan Müslümanlardan bir topluluk diyor ki Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerin en üstünü Müslümanlık değil mi? Susuyor şimdi. Oradaki ilim sahibi Müslüman. Biz diyor onu yerin dibine batırdık. Malı da fayda vermedi. Bak şimdi hemen devam ediyor. O demin susup da kabul ettim gözükenler var ya, duyguları bastırılmıştı ya. Hani koçun sabancının malını istemeyenler. İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Niye? Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da. Kardeşlerim, iman illa bir belayla anlaşılmamalı. Bunu anlatabildim mi? İman illa bir belayla anlaşılmamalı. Onun için bizim ayın yarılmasına, hayvanın üzerindeki Allah yazmasına, yok dağda kar erimiş Allah yazmasına, bunlara bizim ihtiyacımız yok. Bunların bizim imanımızı artırmasıyla, eksilmesiyle de bir alakası yok. Eğer böyle gördüğünüz şeyler sizin imanınızın artmasına sebep oluyorsa, oturun da o imanı bir gözden geçirin. Allah'ın ayetleri burada durup dururken onlara bakmayarak çevrendeki bir şeylerle imanın artma ve eksilmesine bakıyorsan geçmiştekilerine de ders al. Onlar ay yarıldı, dağın bir tarafına düştü, biri bir tarafa, gene iman etmediler. Muhammed bizi büyüledi dediler. Allah Resulü miraca çıktı, kafayı üşüttü, artık bu delirdi dediler. Ellerinden sular fışkırdı, mucizesi oldu. Olur mu böyle şey? Allah Resulüne verilen sadece Kur'an dediler. Mucizelerini inkar ettiler. Allah Resulü kabir azabından sakınmayı emretti. Mesih-i Deccal'dan, İsa'nın gelmesinden, Mehdi'den bahsetti. Bunlar Kur'an'da yok. Bunlar Muhammed'in uydurması dediler. Onun için Kur'an'ın güzel anlaşılması, kalbe taalluk eden meselelerin, yani bu organa çok dikkat edilmesi gerekir. Düşünün şimdi. Helal da belli, haram da bellidir diyor. İkisinin arasında şüpheli şeyler var diyor mu? Kim bunlara dikkat ederse iki tane şeyini korur. Neymiş bunlar? Dinini ve namusunu. Kim bunlara dikkat etmezse ne din kalır ne de namus kalır. Şüpheli şeylerden sakının diyor. Helala harama dikkat etmeyen şüpheli şeylere dikkat eder mi kardeşlerim? Öyleyse kalbe çok dikkat edin. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış ya Rab ya Rab diyor diyor. Allah bunun neyini kabul etsin diyor. Öyleyse ibadetlerin kabulündeki ilk esas neymiş? Şeksiz, şüphesiz, yakinen Allah'a iman tasdik. Öyleyse bu organa çok dikkat edeceğiz. Bu düzeldi mi? Dil düzeliyor. Bu düzeldi mi? Düşünce düzeliyor. Bu düzeldi mi? Senin bütün organların düzeliyor ve sen müminlerden oluyorsun. İşte bu da seni ne yapıyor? Cennete götürüyor. Ama bu da senin dünyadaki birilerinin yaşadığı gibi yaşama hırsını elinden alıyor mu? Bunu da kolaylaştıran birçok şey var mı? Var. Mesela neye bakarsan bak, gözün ona hasret kalacak diyor mu? Ne demek istiyor Seyhan? Hı? Hasta mısın sen, bugün hiç sesin çıkmıyor. He? Savaştan, inananlarla küfredenlerin misallerine hiç baktınız mı kardeşlerim? Müminler önü öne atılıyor, kafirler hep geriye geriye gidiyor. Neden? He? Allah Resulü'ne soruyor. Ben diyor öldürülürsem karşılığında ne var? Cennet var diyor mu? Elindeki hurmayı atıyor, kılıcının kınını kırır, gidiyor. Kafir, karısı var, malı var, mevkisi var, her şeyi var. Savaşa bile bütün ağırlıklarıyla gelir bunlar, biliyor musunuz? Onları kaybetme, bir başkasının eline geçmesinden her zaman ne yaparlar? Korkarlar. Demek ki dünyada garip bir yolcu gibi yaşayan ancak kendini kurtarabilir.
Arkadaşlardan biri diyordu ki, Rumlar, Müslümanın Rumlarla yaptığı sava görüyordum diye taraftan bahsediyordu. Dediğim gibi, bir insan hatırlayamayın derse, şey diyor, hani Rumlardan bir tanesi diyor ki, biz diyor, ölmemek için diyor, geriye geriye kaçarken diyor, öne gidecek adam olmaz ama diyor, onlar da diyor, ölmek için öne öne atılıyorlardı.
İşte onu anlatıyorum ya. Hı hı. Demek ki, dünya müminin hapishanesi, kafirin nesidir? Cennetidir. İşte bu noktada da dikkat etmemiz gereken neymiş? Ahiretle alakalı meselelerde, yani imanın kalbe taalluk edenin bölümünde karşılığında bize neler var, neler vaat ediliyor ve vereceğimiz hesap nedir? Hiç düşünüyor muyuz Allah aşkına? Ahirete iman deyip de şu ahirete imana giren cüzleri sırasıyla hiç teklemeden sayacak bir Müslüman var mı? Hiç dillendirmeyin kendinize. Ölme, kabir, berzah, dirilme, kevser, sırat, düşme, şefaat, tekrar kevser, cennetin cehennemin ayrılması, Araf'ta toplanması, Allah'ın söz mü? Bizim anlattığımız burada hep bab başlıklarıdır. Hepsine tek tek girme yıllar sürer. Öyle mi? Demek ki bunları pekiştirme, bunları yapan, yaşayan, halleden birisi bir Müslüman hakkında tecessüs eder mi ya? Veya cemaati bozacak, Müslümanlığın birliğini, beraberliğini parçalayacak bir işe kalkışır mı? Hani dağda ineklerin böğrek tutup da ayrı ayrı dağlara gittiği gibi tek tek yaşar mı? Birlik içinde olur, cemaat içinde olur, bütünlük içinde olur. Ve İslam'ın ancak cemaatle yaşanacağını ve cemaatin birbirine tutunabilmesi için de tevhide sarılmakla mümkün olduğunu anlar. Demek ki peygamberlerin gönderiliş sebebi ibadetlerin kabul ve red şeklini öğretme, yani kabul olunan ibadeti öğretme. İkincisi de neymiş? İbadete mani olmaya çalışan tağuttan sakındırma. Anlatabildim mi? Demek ki bidat neymiş? Sünnetin zıttı. Bidatın da tarifini yaparken kısaca ne diyorduk? Bir, Allah'a yaklaşmada vesile olacak, peygamberin emri olmayacak ve sonradan çıkmış, ihdas edilmiş olacak. Bunu da tanımlarken ne diyorduk? Asli bidat, izafi bidat. Asli bidat, dinde numunesi hiç olmayıp da sonra sokulan, aynen mevlid gibi. İzafi bidatsa dinde aslı olup da aynı namaz gibi, işte şu gecede şu kadar namaz kılarsan şöyle olur. İşte İslam'da gece var mı? Kadir gecesi var. Kadir gecesini aramak imandan mı? Evet. Ama işte falan doğmuş şu gece, Berat gecesi, Kandil gecesi gibi birçok şeyleri eklemeleri, onlara bunları ne kadar anlatsan da ne yapamıyorsun? Anlatamıyorsun. Çünkü izafi bidatla uğraşmak hakikaten neymiş? Zor. İşte bir ibadetin kabul olması için iki tane esas var. Birisi Allah için yapma, ikincisi de peygamberin sünnetine uygunluğudur. Eğer uygun değilse, kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuptur, yani kabul olmaz diyor. Ve İbn-i Mesud'dan gelen çok güzel bir söz var. İmam Ali'ül Kari Mişkat'tan naklediyor. Söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Söz doğru niyette geçersizdir amel olmadıkça, söz, doğru niyet amelde geçersizdir. Nimetten bir delil olmadıkça diyor. İbn-i Mesud bu meseleyi hakikaten ne yapmış? Çok güzel anlamış ve bize de o şekilde ne yapmış? Aktarmış. Aleyküm selam. Allah hepimize merhamet etsin. Demek ki Allah'ın Resulleri göndermesinin sebebi neymiş? Allah'a ibadet edilmede örneklik ve tağuttan nedir? Sakındırma. Tağut meselesinde bakarsanız bizim için en güzel örneklerden, numunelerden birisi kimdir? Musa Aleyhisselam'dır değil mi? Firavun gibi bir tağuta o gönderilmiş. Allah onu ne yapmıştır? Musa'yı onun sarayında büyütmüştür. Onun kıssasına girmek istemiyorum. Delikanlık çağına geldiğinde kavga eden iki adamı ayırırken birine attığı yumrukla adam düşüyor, ölüyor. Birisi geliyor, Firavun seni öldürecek deyince Firavun'un öldürme korkusuyla ne yapıyor? Medyen'e gidiyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminde yıllarca kalıyor. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evleniyor ve neticede Rabbimiz Subhanahu ve Teala onu Resullukla şereflendirip kime gönderiyor? Korkup da kaçtığı o şahsa gönderiyor. Şimdi Firavun'a geldiğinde Musa Aleyhisselam biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz diyor. Davetteki uslubu, sadeliği yakalayabildiniz mi? Firavun ne diyor? Alemlerin Rabbi da kimmiş? Demek ki tağut korkulacak birisi değil. Korkulacak kimmiş? Allah. Ve hemen Haman'a ne diyor? Yüksek yüksek kuleler yap da Musa'nın Rabbine giden yolu göreyim. Ne yapacak? Savaşacak. Peki hemen bütün sihirbazları çıkararak Musa Aleyhisselam'ı sihirbazlıktan suçladı değil mi? Çünkü onun kavmindeki önde olan revaç neydi davette? Sihirbazlar halkın ulularıydı. Allah bana birçok mucize verdi. Mesela asasını bıraktığında kocaman ejderha oluyordu. Elini şöyle koltuğunun altına koyup çıkarttığında bembeyaz parıldayan bir el oluyordu vesaire. Bütün büyücüleri topladı. Büyücüler kendi aralarında bir büyü yaptılar. Meseleyi uzatmak için değil, bir örnek vermek için giriyor. Büyücüler büyülerini yapıp da Musa'ya ne dediler? İstersen önce sen başla, istersen biz. Aslında bu nedir? Bir de bir oyun, bir hileydi. Musa dedi ki siz başlayın. Onlar değneklere civa bağladılar, bir şeyler yaptılar. Bırakınca sanki yılanlar böyle hareket ediyormuş gibi insanları korkutan bir şey oldu. Musa ne yaptı? Asasını bıraktı, kocaman ejderha oldu, hepsini yutuverdi. Bir sihri yapan kendi sihrinin bozulduğunu görünce bunun hak mı batıl mı olduğunu en iyi tespit edendir değil mi? Büyücüler ne yaptılar? Hemen bunun Rahman'ı olduğunu ve Musa'nın Allah'ın Resulü olduğunu anladılar ve hepsi secdeye kapandı mı? Kapandı. Bakın ayetleri güzel okuyun bu noktada. Tağut meselesinde. Firavun ne yaptı burada? Ben size emretmediğim halde nasıl olur da gidip Musa'nın Rabbine ibadet edersiniz dediğinde büyücüler ne dedi? He? Ya Rabbi, fislikten sonra bize hidayet verdiğin için sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, bugün bizim ayaklarımızı kaydırma. Bizlere sebat ihsan eyle. Ve Firavun'a ne diyorlar? Biz imanı tanıdıktan sonra tekrar küfre girmeyeceğiz. Allah muhakkak ki bizi sabırlı kılacaktır diyor. Firavun ne diyor? Muhakkak ki sizi diyor ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Tağut ne yaparmış? Öldürülmüş, kesermiş, biçermiş. İman ehli ne yaparmış? O gün akşama kadar diyor raviler, Allah Resulü naklediyor, hiç kimse kalmadı onlardan diyor. Hepsini katletti. Ama hiçbiri ne yapmıyor? Dönmüyor. Demek ki tağut en böyle vahşi, haddi aşan, kan içen. Düşünün, kendi kavminde yaşayan insanların bile kendi saltanatını sallayacak diye doğan her erkek çocuğunu doğuratan kim? İşte. Demek ki bu kadar tehlikeli. İşte peygamberlerin gönderilme sebebi neymiş? Ondan da sakındırma. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Öz cümle demek ki bir firavun gibi bir insan olduğu gibi ibadetten mani olan herkes, hatta kendi nefsinde dahi tağut ne yapabilir? Olabilir. Evet. Demek ki Allah'tan başka ibadete layık olan hiç kimse neymiş? Yok. Ashab-ı Uhdud'u düşünün. Oradaki beşikteki konuşan çocuk ne diyor? Atla ana atla. Cehennem ateşi dünya ateşinden neymiş? Daha şiddetli. Demek ki biz bu dünyaya kalmaya değil, dönmeye geldik. Öyleyse döneceğimiz gibi amel etmemiz gerekiyor. Bunu yakaladınız mı? He? Demek ki amellerin bir neticesi var. Her şeyin de neyi varmış? Bir hesabı var. Allah hakkıyla Allah'ın verdiği nimetleri bilen, ona şükreden samimi kullardan eylesin bizleri. Yine kardeşlerim bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nahl suresinin 36. ayetinde insanları kendisine kulluğa ve tağuttan da kaçınmaya davet ederken, müşriklerin çıkıp Allah dilemiş olsaydı biz ondan başkasına ibadet etmezdik demeleri var. Bu caiz değildir. Burada Allah'ın dilemesi, meşiyeti olumsuz anlamda ele alınmış ve yanlış yorumlamışlardır. Çünkü dileme bir bakıma şirkin ve küfrün bir gerekçesi kabul edilmiş. Oysa ki Allah Resullerin diliyle onları şirkten sakındırmış. Şimdi düşünün, biz diyor her birinize bir şeriat koyduk, bir yol verdik. Cehenneme soktuğumuzda size bir elçi gelmedi mi? Geldi. Sizi şirkten sakındırmadı mı? Sakındırdı. Siz ne yaptınız? Biz onları yalanladık. İşte yalanladığınız ateşi ne yapın? Görün diyor. Demek ki Allah fıtrat üzerine yaratıyormuş. Bunu yakaladınız mı? Fıtratın icabı neymiş? Rabb'ı bilme. Yaratılışın gayesi neymiş? Birleme. Şimdi fıtratın icabını insan Allah'ın kendisine öğrettiği bazı şeylerle biliyor. İdrak dediğimiz, iyi kötüyü ayırt etme dediğimiz, ama ibadet konusunu gönderilen ancak Resullerle öğreniyor. Ve tağuttan sakınmayı da ancak Resullerin göstermesiyle anlıyoruz. Bunu anladınız mı? Demek ki birilerinin iddia ettiği gibi Allah bizi müşrik yaratmasaydı biz şirk işlemezdik. Allah bizi böyle dilemeseydi biz de bu şekilde hareket etmezdik. Yani işte zina etmezdik, içki içmezdik, müşrik olmazdık, şirk koşmazdık falan falan. Bunları Allah ne yapmıyormuş? Dilemiyormuş. Yani Allah'ın dilemesiyle bunlar ne yapıyorlar? Yanlış istinbat ederek işlemiş olduğu günahlara dahi bir kılıf koymaya çalışıyorlar. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Rabbim hepimize halis bir iman nasip etsin. Peygamberlerin o zaman gelmesine hiçbir sebep neydi? Yoktu. Akıl bize yeterdi. Aklımızın inandığı gibi, tasdiklediği gibi hareket ederdik. Biz birilerine şu toplumun yaptığı hareketlere bakarak işte bunlar böyle namaz kılıyor. E git aşağıya doğuya doğru git, onlar da ellerini kaldırarak kılıyor. Git biraz aşağıya in, Malikiler de değişik kılıyor. Git Suud'a, hacca, her çeşit bir insan var. Hangisi doğru? Hepsine doğru dememiz mümkün mü? Mümkün değil. Doğru Allah'tan gelendir. Resul'ün öğrettiğidir. Allah onları hakkıyla anlamayı nasip etsin. Öyle de olur, böyle de olur diyen ancak dangalakların işidir. İman ehlinin işi değildir. Çünkü imanda itaat, ittiba ve iman vardır. İlim vardır, yakinlik vardır. Ama ittibanın olmadığı yerde, ilmin olmadığı yerde ne vardır? Taklit vardır, içtihat vardır, karanlık vardır ve orada kargaşa vardır, ihtilaf vardır. İhtilafın hal çaresi olarak Kur'an ve sünnete dönememe vardır. Allah bize itaat edenlerden, ittiba edenlerden, iman edenlerden eylesin. Ve ihtilaf ettiği her meselede Kur'an'a ve sünnete dönenlerden eylesin. Rabbim nefsine, hevasına uyanlardan bizleri uzak kılsın. Sohbete devam edecek olursak kardeşlerim, kalp ile tasdikin yanında organlarla da amel etmek gereğine iman etmek gerekir ki, yani amel imandan neymiş? Bir yüzdür. Bunu güzel yakalayalım. Yani sadece kelimede değil, amel imanda neymiş? Aslıymış. Olmazsa olmazlarıymış. Birbirinin varlığıyla gündemde kalanlarmış. Bunu anlatabildim mi? Emine bunu anladın mı? Anladım, anlamadım. Demek ki kalbin bin tasdiki dilin ikrarını gündeme getirdiği gibi amel bunu ne yapacak? Yani Tirmizi'nin Kitab-ül İman'da nakledildiği bir rivayette ne diyor? Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür ne yaptık? Ne yapmazdık? Bilmezdik diyor. Şimdi senin bir Müslümana göstermiş olduğun güler amelden bahsediyoruz. Ama senin bunu göstermemen, yani somurtman neymiş? Bu da ibadetten, kulluktan. Senin anne ve babana üf bile dememen neymiş? Üf deme, suratını eksiltme. Bak bunların hepsi neymiş? Amel cinsinde ve senin hayırda mı şerde mi olduğunu neymiş? Nedir? Olmazsa olmazdır. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala bakın ne diyor? Rabbim yalnız kendinize, kendisine ibadet etmenizi, ana babaya güzellikle muamelede bulunmanızı emretti. Eğer ikisinden bir veya ikisi senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa onlara karşı öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de hep tatlı söz söyle diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bizi ne yapmış? Sadece ibadet için, kendisini ululamak için yaratmış. Öyleyse bu anlamda La ilahe illallah'ın manası ne olurmuş? Yalnızca Allah'a ibadet edin. Ondan başkasında kulluk bulunmayın. Yani sırf red ve inkar, tevhid demen. Başı nefi, sonu ispatla biten bir kelime. Yani red olmaksızın kabul de tek başına geçerli değil. Çünkü tevhid hem reddi hem de kabulü içeriyor. İşte gerçek manada tevhid budur. Burayı anladık mı? Yani La ilahe İllallah dediğimizde reddetmeden kabul mümkün değil derken ne reddedeceğiz Seyhan? Yine Kur'an'a gidiyoruz değil mi? La ilahe yoktur ilahlar derken deminden beri anlattığımız meselelere gelelim şimdi. İnsan cinsinden olup da kafir ruhlu olan, tağut olan bir firavun reddedilecek mi? Düşünün şimdi Alimler suresi, estağfurullah. Araf'tan mıydı? Seni dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye, tabi Araf'tan. Alimler 116-117 bakalım inşallah. Maide'de. Ha. Seni dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye diyor. Bir peygamber ve bir peygamber annesini ilah ediniyor mu? Ediniyorlar. Ondan sonra Nuh'un kavmine bakıyorsun ve Gus gibi salih insanlar ilah edinilmiş mi? Taş, ağaç, yıldız, güneş, ay, o nefsi hevayı ilah edinme. La ilahe dediğin zaman bunları red. Daha sonra nedir? Tek olan, bir olan ilaha kalpte, dilde ve azalarda ne var? Tasdik etmek gerekir. Şeksiz şüphesiz. Yani imanı anladıktan sonra tağutu inkar ve o salam kulpa yapışmak ancak insanı ne yapıyor? Tevhid ehli kılar. Ama kaybı anlamayan, kaybı Allah'tan gayrısı bilir demesi, bunu anladık mı? Rızkı veren kimdir? Allah. Bu imandır. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur deme nedir? Tevhiddir. İşte bu da birlemedir. Yani rububiyet tevhidini anlatırken, yani fıtratın icabı Rabb'ı bilme derken, yani iman derken neymiş? Gökten rızkı veren kimdir? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Allah. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur demeyse neymiş? Yaratılışın gayesidir. Kaybı kim bilir? Allah'tan gayrı kaybı bilecek yoktur deme nedir? Tevhiddendir. Bunu anladık mı? İşte her kim kahine gider der, dediğini tasdiklerse onun İslam'dan nasibi yoktur. Muhammed ondan beridir sözünü anladınız mı şimdi? Peki bugün bunu Cevşen adı altında veya Cifir adı altında yaparlarsa bunun hükmü ne olur? He? Veya gider de kahve fanına bakarlarsa ne olur? He? Bunların adı da şirk olur. Kim yaparsa ne şekilde yaparsa yapsın. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, evcet yapar, cifirle uğraşırsa İslam'dan nasip yoktur diyor. Onun için iman anlaşılmazsa tevhidin bina edilmesi mümkün değildir. Hepsinin dönüp dolaşıp geldiği yerler neresiymiş? Hı? Kalp, dil ve azalar. Öyleyse kardeşlerim, mesela düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Burnu yerde sürtsün. Burnu yerde sürtsün. Burnu yerde sürtsün. Kimi? Anası ve babası veya her ikisi. Yanında yaşlanır da. Onlara üf bile derse, cenneti kazanamazsa, onun burnu yerde ne yapsın? Sürtsün diyor mu? Bakın, bu bir ibadet miymiş? İbadet. Kayda alınmış mı? Alınmış. Demek ki ana ve babaya bu şekilde davranma dinin emrettiği, zıttına harekette neymiş? O da öbür taraf. İşte iman ehliyle küfür ehlinin arasındaki bu. Yalnızca Allah'a ibadet etme, yani ona ibadet edin, ona ortak koşmayın, anaya, babaya, yakına, yetime, düşküne, yakın komşuya, uzak komşuya, yalnızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altında bulunan kimselere iyilik yapın. Allah kendisini beğenip övünenleri elbette sevmez diyor. Bakın bu ayeti kerime, Nisa 36, kulların yaratılış gayesini o kadar güzel açıklıyor ki, bu da yalnız Allah'a kullukla başladığını dikkat edersek, hemen arkasından ne yapıyor? Farz kıldığı ibadetleri yasakladığı şirkle beraber zikrediyor. Bunu yakaladınız mı? Bu ayet bize ibadetin sahih olması ve Allah katında kabul edilmesi için kesinlikle şirkten ne yapması gerekiyor? Arınması gerekiyor. Çünkü bu olmadan ibadet ne yapmaz? Sahih olmaz. Eğer sen bile diyor şirk koşmuş olsaydın, senin bile amellerin neydi? Boşa giderdi diyor Enam 88'de. Yine Zümer 65'te diyor ki, andolsun ki sana da senden önceki Resullere de şu vahy yolunmuştur. Andolsun eğer Allah'a ortak koşarsan kesinlikle amellerin boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol diyor. Ayette kardeşlerim kendisi için amel edinenin amel edenden önce zikredilmesi özellikle haşr ifade eder ki bu durumda ayetin manası bakın şöyle oluyor. Bilakis Allah'a kulluk et, ondan başkasına değil. Nitekim Fatiha suresinde ne diyor? Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım ederiz. Bu burayı vurguluyor. Yine biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız Allah'a halis kılarak ona kulluk et. Zümer'de. Demek ki din kulluğun kendisi ve yasaklananlardan da neymiş? Uzak durmak. Emir ve yasaklar Allah'ın dinidir. Onun ceza ve mükafatı da ikinci alemdedir. Daha önceden de anlattığımız gibi bunun temeli ibadette tevhiddir. Sakın bu noktadan da gafil olmayalım. İnşallah bugün bu kadar yeter. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyke. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sormak istediğiniz yer varsa buyurun sorun.
Kafirin de kalbinin ve ameller sırası ve inkarını Firavun'u da sadece davata yoluyla küfür dedi ki dildeki küfür. Küfrün bu türleri nelerdir ve biz bu tür nasıl gerçekleşir?
Şimdi burada önce imanı bir yakalayın. Küfrü izah edeceğim daha sonraki derslerde ama İmanın zıttı nedir? Küfürdür. Şimdi burada derse anlatmaya başlarken yakalaman gereken yer şurası. Kulluğu izah ettik, ibadeti izah ettik, ederken Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, tevhid ilmi konusu itibariyle ilimlerin en şereflisidir. Çünkü bu ilim kardeşlerim, ortağı ve benzeri bulunmayan, her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh, en güzel isimler, en güzel övgüler, en yüce sıfatlarla niteli, celal, azamet ve kibriya sahibi büyük arşın Rabbi, göklerin ve yerin melekutunu elinde bulunduran din gününün maliki, dillerimizin kendisinin layık olduğu sena ve övgüyü yapmaktan aciz kaldığı ve ona sen ancak kendini övdüğün gibisin dediğimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetini, uluhiyetini, onun kullar üzerindeki hakkını, isim ve sıfatlarını konu edinen bir ilimdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25. ayet-i kerimesi bu ilmi öğrenme ve öğretmenin önemine dair söylenecek ayetlerden bir tanesidir. Allah bu mevzuyu layıkıyla anlamayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrettiği en büyük amel ve iyilik emri tevhide sarılmadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Ve andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber gönderdik diyor. Ve yine Rabbimiz, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti diyor. Ve yine Rabbimiz, Allah'a ibadet edin, ibadetinizde ona hiçbir şey ortak koşmayın diyor. Abdullah bin Mesud diyor ki, üzerinde Muhammed Aleyhisselam'ın mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayet okusun. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babam ilkedir. Şüphesiz benim usta olur. Bunu en güzel. Kendisine rahmet etsin. Muaz bin Cebel'den şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bindiği merkebinin arkasına ben de bindim. Bir ara bana şöyle dedi. Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? Dedim ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Dedi ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeye ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakları ise ona hiçbir şeye ortak koşmamış olanlara ebedi azapla azap etmeyecek olmasıdır. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Dedi ki hayır, müjdeleme. Sonra buna güvenirler de amel işlemeyi bırakıp otururlar buyurmuştur. Kardeşlerim, burada dikkatimizi çeken bazı meseleler var. Bunlardan sıralayacak olursa, demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala cinlerin ve insanların yaratılış gayesini ancak kendisine ibadet etmeleri için yaratmış. Allah'a ibadet, ancak ibadet sayılan fiillerden hiçbirini başkası için değil, yalnız Allah için yaparak, onu birlediğimiz takdirde gereken Allah'a ibadet ve kulluk sayılıyor. Böylece Allah'a ibadete çağırmanın manası da ona ibadette birlemeye çağırmak olur ki işte Kureyş'in Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine karşılık onunla çatışıp kendisine düşmanlık etmesinin sebebi hep bu olmuştu kardeşlerim. Tevhidin bu manasını, gereğini yerine getirmeyen Allah'a ibadet etmiş olmaz. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala, siz de benim ibadet ettiğime Allah'a ibadet edenlerden değilsiniz ayet-i kerimesini söylemiştir. Demek ki kardeşlerim, peygamberlerin gönderilişlerindeki gaye ümmetleri tevhide davet. Bize düşen de bu. Bütün ümmetler peygamberlik müessesesine muhatap olmuşlardır. Andolsun ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Ve peygamberlerin getirdikleri din birdir kardeşlerim. Yalnız Allah'a ibadet edin diye emredilmişlerdir. Burada önemi büyük olan bir husus da kardeşlerim, Allah'a ibadetin ancak tağutu reddetmekle gerçekleşeceğidir ki bu hususta o halde kim tağutu reddedip Allah'a inanıyorsa kopmayan sağlam kulpa yapışmış olur buyruğuyla açıklanmıştır. Demek ki tağut ilaha giden yolu kesen her şeydir. Allah hakkıyla anlamayı nasip etsin. İleride gelecek inşallah. Yine kardeşlerim, buradaki anlattığımız meselelerin içinde Enam suresinde söz edilen üç muhkem ayetin özel önemi vardır. Hakkında Aleyhisselatü Vesselam'ın mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayetleri okusun denilen ve en başında ona hiçbir şeye ortak koşmayın emri yer alan bu ayetlerde 10 hususu emretmektedir. İsra suresinde 18 hususu belirten muhkem ayetler de Allah-u Teala'nın Allah ile beraber bir ilah dahi edinme, sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın. İsra 22 buyruğu ile başlar ve Allah ile birlikte başka ilah edinme, sonra kınanmış, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. İsra 39 buyruğu ile son bulur. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. İsra 39 buyruğu da bunların Allah-u Teala nezdindeki önemini açıklar kardeşlerim. Yine Nisa suresinde ona hak ayeti adı verilen ayetler vardır ki Allah-u Teala bunlara da Allah'a ibadet edin ve ibadetle ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Nisa 36. emriyle başlamıştır. Demek ki kardeşlerim, bizler Allah-u Teala'nın hakkını yerine getirirsek Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın üzerinde de bizim hakkımız doğuyor. Onun hakkını yerine getirmemiz, onun emir ve nehirlerine sarılmamız, oradan da bize azap etmemesidir. Tevhidin değeri ve sahibinden yana affettirdiği günahlar vardır kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala eğer iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır buyurmuştur. Enam 82. Ubade Es-Samit El-Ensari şöyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bir ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğunu ve İsa'nın da onun kulu ve Resulü, Allah tarafından Meryem'e iletilen kelimesi ve onun katında bir ruh olduğuna, cennetin hak, cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse, ameli ne olursa olsun Allah onu cennete sokar buyurmuştur. Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, La ilahe illallah deyip de bununla Allah'ın vecihini arzulayan kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam, Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, bana kendisiyle sana zikir ve duada bulunacağım bir şey öğret. Rabbi de ona, La ilahe illallah de. Musa, Ya Rabbi, bunu bütün kulların söylüyor dedi. Allahu Teala, Ey Musa, eğer yedi kat gök ve içindeki sakinleri ben hariç yedi kat yerle birlikte tartının bir kefesinde olsa, diğer kefesinde de La ilahe illallah olsa, La ilahe illallah onlardan ağır gelir buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ey Ademoğlu, Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek başlıyor. Ey Ademoğlu, bana yeryüzü dolusu günahla gelmiş olsan, sonra karşıma hiçbir şeyi bana ortak koşmamış halde çıksan, seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım buyurmuştur. Allah bizleri mağfiret etsin. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın lütfunun genişliği çok büyük. Demek ki tevhid ehli Allah katında sevap olarak çok büyük bir karşılık görecek. Demek ki tevhidin bunun yanı sıra günahları da örtüp yok etmesi var. Allah Subhanahu ve Teala bizlere rahmet etsin kardeşlerim. Bizlere acısın, bizleri bağışlasın. Bakın, Ubade hadisinde geçen beş husus iyice düşünülsün. Bunlar neydi? Bir olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur. İsa onun kulu, Resulü, kelimesi ve katında bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır. Allah bizlere merhamet etsin. La ilahe illallah sözü kardeşlerim, bütün mahlukat karşısında ağır bastığı halde onu söyleyenlerden çoğunun mizanının hafif gelişi vurgulanıyor. Allah yardımcımız olsun. Demek ki tevhidi anlama, tevhid ehlinin amelinin azalması, mizanın bir o kelimeyle ağır basması, Allah bizlere mağfiret etsin, amellerimizi güzelleştirsin kardeşlerim. Enes'in rivayet ettiği hadiste de, İtban'ın rivayet ettiği hadiste de, La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın vecihini, yüzünü arzulayan ifadelerinden maksat, bunu dil ile telaffuz değil şirki terk etmek manasındadır. Evet. Demek ki hadisteki ameli ne olursa olsun ifadesini bilme. Bu Müslüman kişi salih ameli ne kadar az yahut kötü ameli ne kadar çok olursa olsun tevhidini ortadan kaldırıp cehennemde ebedi kalışını gerektirecek bir şey gerçekleştirmediği takdirde cennete girecek demektir. Burada İslam'ın şartını, erkanı terk etmesi zikredilmemiştir. Çünkü bu beşinden terki dinden çıkarıcı küfür niteliğinde olan ve olmayanlar vardır. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabından gelen nakillere baktığımızda namazın dışındaki bir ameli terk eden amelinden dolayı tekfir edilmezdi. Tevhidi hakkıyla bilip ona inanan ve tevhidi hakkıyla bağlanan kimse hesaba çekilmeden cennete girer kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Nahl 120'de buyuruyor ki şüphesiz İbrahim hak dine yönelen Allah'a itaat üzerine bulunan bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi diyor. Ve Rablarına ortak koşmayanlar müminin 59'da buyurduğu gibi. Husayn bin Abdurrahman Es-Sülemi şöyle rivayet ediyor. O da Said bin Cübeyr'den. Bize dün gece kayan yıldızı hanginiz gördünüz diye sordu. Ben gördüm dedim. Sonra da namaza teheccüdün kalkmış değildim. Beni bir şey soktu da ondan dedim. Peki buna ne yaptın dedi. Birinden beni okumasını istedim dedim. Seni böyle yapmaya sevk eden neydi dedi. Amr bin Şerahil'den nakledildiği bir hadis dedim. Nedir o naklettiği dedi. O bize Bureyde bin el-Husayb el-Eslemi'den göz değmesi ve zehirli hayvan sokmasından başkası için rukye okuma yoktur dediğini nakletti. Dedim ki Said bin Cübeyr dedi ki işittiği kadarıyla amel edip yetinen kimse güzel bir iş yapmıştır. Ancak Abdullah bin Abbas bize aleyhissalatü vesselam'dan şunu nakletmiştir. Bana bütün ümmetler arz olundu. Beraberinde 5-10 kişi bulunan peygamberi ve beraberinde 1-2 kişi bulunan peygamberi ve beraberinde hiç kimse olmayan peygamberi gördüm. Derken bana uzaktan büyük bir kalabalık gösterildi. Ben onları kendi ümmetim zannettim. Ancak bana bunların Musa ve kavmi olduğu söylendi. Yine baktım birine göreyim muazzam bir kalabalık. Bana bunlar senin ümmetindir ve bunlarla birlikte 70 bin kişi hesapsız ve azapsız cennete gireceklerdir denildi. Sonra kalktı ve evine girdi. İnsanlar bunların kimler olabileceği hakkında tartışmaya koyuldu. Bazısı herhalde bunlar Allah Resulü'ne arkadaşlık yapanlardır dedi. Bazısı bunların İslam döneminde İslam geldikten sonra doğup da Allah'a hiç şirk koşmamış kimseler olabileceğini söylediler ve daha birçok şeyler söylediler. Ardından aleyhissalatü vesselam çıkıp geri geldi ve onu durumundan haberdar ettiler. Aleyhissalatü vesselam da işte onlar birinden kendilerini okuyup ruhiye ile tedaviye çalışmasını istemeyenler, tedavi için yaralarını bağlatmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve yalnız Rablarına güvenip dayananlardır buyurdu. O sırada Ukkaşe bin Mihsan el-Esed'i ayağa kalktı. Ey Allah'ın Resulü, ben onlardan kılması için Allah'a dua et dedi. Aleyhissalatü vesselam sen onlardansın cevabını verdi. Sonra başka bir adam kalktı. Ey Allah'ın Resulü, beni de onlardan kılması için Allah'a dua et dediğinde Ukkaşe seni geçti buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah bizi de onlardan kılsın. Demek ki 70 bin kişi hesapsız ve azapsız cennete girecek. Allah bizleri tevhid ehli kılsın kardeşlerim. Tevhidi gerçekleştirmenin mana ve içeriğinin şirkten tamamen arınmak olduğunu anlayalım kardeşlerim. Allah-u Teala müminleri şirkten uzak olup ondan selamet bulmuş olmaları için ölmüştür. Evet. Hiç kimsenin tedavi için kendisine rukye yapmasını istememenin ve tedavi için yaraları bağlamamanın tevhidin kemalini gösteren davranışlar olması, söze edilen şeylerin hepsini terk ettiren bu karakterin yalnız Allah'a güvenip dayanmanın, tevekkülün gücü sayesinde oluştuğu belirtiliyor. Demek ki kardeşlerim, tevhidi tam anlamıyla gerçekleştirmenin amel ile elde edilecek bir iş olduğunu kavramış bulunan sahabenin ilminin derinliğine bakın. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabenin hayrın en her türlüsünü elde etmek üzere sahip oldukları hırsları Allah bizlere de versin. Allah Muhammed ümmetinin sayısını artırsın kardeşlerim. Yine burada dikkat edilirse göz değmesine ve zehirli hayvan tarafından sokulmaya karşı rukye okumaya izin verilmiştir. Ama kişi talep etmeksin, onu gelip de bir başkası tedavi maksatla olarak okuması, rukyesiyle kişinin bir kimseden kendisini okumasını talep etmesi, istirka arasındaki fark vardır. Birisi gelip hasta birini okuyabilir. Bunda bir sorun yoktur. Ama gel beni oku, başım ağrıyor, şuram ağrıyor dedi mi, bu rukye isteme manasına gelir ki bu da hesapsız cennete girişi engeller. Okutma haram değil. Dikkat edin burada. Okutma haram değil. Kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yasakladığı ve affetmediği en büyük kötülük şirkten hep korkmaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimesinde Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz diyor Nisa 48'de. Halil İbrahim Aleyhisselam şöyle demişti: Rabbim beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak kıl. İbrahim 35'te. Amin ya Rabbi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sizler için çekindiğim şeylerden en korkuncu küçük şirktir. Ona küçük şirkin ne olduğu sorulduğunda o riyadır demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim ibadette Allah'tan başka ona denk yaptığı bir başkası dua ile çağırıp durduğu halde ölürse cehenneme gider buyurmuştur. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Allah'a hiçbir şeyi ona ortak koşmaksın kavuşan kimse cennete girer, ona kendisine ortak koşarak kavuşan kimse de cehenneme gider buyurmuştur. Demek ki burada dikkatimizi çekecek olan meselelerin en başı şirkten hep korkulacak kardeşlerim. Demek ki şirkin nevilerinden riya da var ve en belalı meselelerden birisi de bu da küçük şirktir. Kardeşlerim, riya salih kimseler hakkında çekinilen şeylerin en korkuncu. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah böyle gülünç, rezil duruma düşmekten bizleri korusun. Aleykümselam. Yine cennet ve cehennem elde etme yönüyle şirkten sakınmakla mümkün oluyor. Yine cennet ve cehennemin bu yönüyle yakınlıkları aynı hadisin içerisinde birlikte ifade edilmiş. Allah Subhanahu ve Teala cennet ve nimetlerini anlamayı, cehennem ve içindekilerden de sakınmayı nasip etsin bizlere. Yine kardeşlerim, burada anlaşılması gereken meselelerden bir tanesi de Allah'a ona ortak koştuğu halde kavuşan kimsenin insanların en çok ibadet edeni de olsa cehenneme gireceği. Burası çok önemli meselelerden birisi. Çünkü daha önceki meselelerde de anlattığımız gibi bir ibadetin kabul olmasında iki tane esas vardır. Birincisi neden yaptın sorusunu sorma. İkincisi ise nasıl yaptın. Eğer neden işliyorsun, neden bu ibadeti yapıyorsun sorusuna Allah için cevabı gelmiyorsa, yapılan ne kadar ibadet olursa olsun bunların hiçbiri Allah indinde kabul değildir. Bakın burada Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi ve oğulları için putlara ibadetten muhafaza edilmesini diliyor. Ve duasında Rabbim çünkü onlar insanların çoğunu saptırdılar buyurmuştur. Bu ifadeyle çoğunluğun düştüğü durumu göz önünde bulundurmuş ve dua etmiştir. Kendisinin neslinden gelenlerin putlara tapmaması ve tevhid üzerinde sabit kılması için dua etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir sözünde ben atam İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum demiştir. Allah bizi de bizden gelecek nesli de kıyamete kadar tevhid ehli eylesin. Puta tapmaktan, putlardan uzak kılsın. Yine yukarıda bahsettiğimiz meselelerden bir tanesinde kim ibadette Allah'tan başka ona denk yaptığı bir başkasını dua ile çağırıp durduğu halde ölürse cehenneme girer hadisinde Buhari'nin de dediği gibi La ilahe illallah tefsiri göze çarpmaktadır. Demek ki bir insan ne kadar ibadet ederse etsin ibadetlerinde bir başkasına dua eder, onu aracı kılar ve onun yüzü suyu hürmetine isterse Allah onun işlemiş olduğu bütün ibadetleri ne yapıyor? Reddediyor. Allah bizleri bağışlasın. Yine kardeşlerim, şirkten başkasını yani günahları dilediği kimse için bağışlar ayeti ve Allah'a hiçbir şey ona ortak koşmaksın kavuşan kimse cennete girer hadisiyle şirkten uzak olan kimsenin üstünlüğü göz önüne çarpıyor. Demek ki en şerefli mesele tevhid. Kardeşlerim, tevhidin ancak kendisiyle tamamlanacağı işlerden olan La ilahe illallah şehadetine tevhide daveti görev edinmektir. Bu aynı zamanda bütün peygamberlerin ilk emredildiği meselelerdendir. Bakın Rabbimiz Yusuf 108'de diyor ki de ki işte bu benim yolumdur. Ben bana tabi olanlarla birlikte basiretle Allah'a davet ediyorum. Allah'ı her çeşit noksan ve kusurluktan tenzih ediyorum. Ben asla müşriklerden değilim. İbn Abbas diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e davetçi olarak gönderirken ona şöyle dedi. Ey Muaz, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları kendisine davet edeceğin ilk şey La ilahe illallah olsun. Şayet onlar bu hususta sana itaat ederlerse kendilerine Allah'ın onlara her bir gün ve gecede olmak üzere 5 vakit namaz farz kıldırdığını bildir. Şayet onlar da bu hususta sana itaat ederlerse kendilerine Allah'ın onlara zenginlerden alıp fakirlere verilmek üzere zekatın farz olduğunu bildir. Şayet onlar bu hususta da sana itaat ettikleri takdirde sakın mallarının en iyilerini seçip alma, mazlumun bedduasından kork, zira böylesinin duası ile Allah arasında kabulüne engel bir perde yoktur buyurmuştur. Yine kardeşlerim, Sehil bin Sa'd el-Ensari'den gelen bir rivayette Hayber günü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yarın sancağı Allah'ı ve Resulünü seven, Allah ve Resulünün da kendisini sevdiği bir kimseye vereceğim. Allah fethi onun iki elinde müyesser kılacak buyurmuştu. İnsanlar o geceyi sancağın kime verileceğini tartışarak geçirdiler. Sabaha vardıklarında Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda toplandılar. Her biri sancağın kendisine verilmesini ümit ediyordu. Aleyhisselatü Vesselam Ali bin Ebi Talip nerededir diye sordu. Gözlerinden şikayet ediyor dediler. Bunun üzerine birini gönderip Ali'yi çağırdı. Ali'nin gözlerine tükürdü ve dua etti. Ali hemen iyileşti. Hatta kendisinde hiç ağrı yokmuş gibi oldu. Aleyhissalatü vesselam sancağı Ali'ye verdi ve onların yurtlarına varınca yavaş ve dikkatli ol. Sonra onları İslam'a davet et. Ve İslam'da Allah-u Teala'nın haklarından olup üzerine yapmaları vacip olan şeyleri onlara haber ver. Allah'a yemin olsun ki senin vesilenle Allah'ın tek bir kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develeri elde etmekten daha hayırlıdır. Evet kardeşlerim, yukarıdaki zikrettiğimiz meselelerden anlamamız gereken bazı önemli noktalar var. Bu noktalar neler? İnsanları Allah'a davet etmenin ve aleyhissalatü vesselam'a uyanların yolu olması, Allah'a davetin ihlas ile yapılmasının vurgusu. Çünkü söyleyip davet ettiği şey gerçekten hak olan, birçokları bununla hakkı ortaya koymayı değil de kendi sözlerinin dinlenip kabul görüş olmasını amaçlarlar. Allah böyle çirkin durumlara düşmekten bizleri beri buyursun. Yine kardeşlerim, davette ihlas yanında farz olan diğer bir hususunda basiret, yani ilim oluşudur. Yaratanı yaratılmışa denk tutma ve benzetmekten kaçıp Allah'ı tenzih etme, onu kemaliyle birlemek olacağından bu kişinin tevhidi güzeldir kardeşlerim. Allah bizi böyle insanlardan eylesin. Şirkin kötülüklerinden biri de onda kaçınılmaz olarak Allah'ı zemmetme ve yermenin bulunup olmasıdır. Yine en önemli işlerden biri de Müslüman kimsenin müşrik kimselerden ayrılıp uzaklaşmasıdır. Şöyle ki, o şirk koşmasa bile görünüşte onlardan biri gibi olma sakıncası söz konusudur. Yani dinini ishar etmesi gerekiyor. Demek ki kişi tevhidin yerine getirilmesinin gereken bir vacip, bir farz olduğunu kavraması gerekiyor. Zira her şeyden, hatta namazdan da önce işe ilk onunla başlaması gerekir. Hadiste geçen Allah-u Teala'yı birlemek sözü La ilahe illallah şahitliğinde bulunmak manasındadır. Allah bizlere anlamayı nasip etsin. Davette muhatap olan kimse ehli kitaptan biri bile olsa demek ki tevhid önce geliyor. Tevhid önce geliyor. İlk davet edeceğimiz mesele demek ki tevhidmiş. Bunu tuttukları zaman onlara ameli meselelerden namazı, daha sonra zekatı, daha sonra da onlara adaletli olmayı ve mazlumun ahından da sakınmayı emrediyor kardeşlerim. Kardeşlerim, tevhidin ve La ilahe illallah şehadetinin anlamı Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi, onların çağırıp durdukları da Rablarına hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır diyor İsra 57'de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, hani İbrahim de babasına ve kavmine şöyle demişti: bilin ki ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim diyor Zuhruf 26'da. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, onlar hahamlarını, rahiplerini, Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rablar edindiler. Tevbe 31. Yine insanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki Allah'tan başkasını ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir diyor Bakara 165'te. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse malına ve canına dokunmak haram olur. Onun hesabı ise Allah Azze ve Celle'ye aittir diyor. Burada dikkatinizi çektiğimiz ayetlerin hepsi bundan sonraki gelecek meselelerin bab başlıklarıdır. Burada en büyük mesele olan tevhid ve la ilahe illallah şehadetinin anlamı yer alır. Ve bu birçok hususları da ortaya koyar kardeşlerim. Mesela onlardan birisi İsra suresinin sözü edilen 57. ayet-i kerimesinin salihlere dua ile yönelerek onları çağırıp duran müşriklerin bu yaptıklarını reddetmesi ve bunun büyük şirk olduğunu ortaya koymasıdır. Demek ki bu da çok açıkça dua ibadettir. Burada yine dikkat edilecek meselelerden birisi Tevbe suresinin 31. ayet-i kerimesinin ehli kitabın alimlerini, hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rablar edindikleri. Halbuki tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadıkları halde onlar rahiplerini, hahamlarını ne yapmışlardır? Rab edinmişlerdir. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Adi bin Hatim'den gelen rivayette Adi boynunda bir haçla Medine'ye geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradaki ashabına bu ayet-i kerimeyi okuyunca Adi biz onları Rab edinmiyoruz ki dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönerek önce onun boynundaki haçı yani veseni çıkarmasını emrederek siz onların helal dediğini helal diyor musunuz? Evet. Doğru dediklerini doğru kabul ediyor musunuz? Evet. İşte Rab edinmek budur demiştir. Allah meseleyi anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Tevhid ve la ilahe illallah şehadetinin anlamına dair ortaya konulan çok açık bir meselede Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın kafirlere karşı ifade ettiği bildirilen şu sözlerdir. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana ibadet ederim. Zuhruf 26. O böylece bütün ibadet olunan mabutlardan uzak olduğunu bildirirken Rabb'ı Allah'ı müstesna ediyor. İşte kardeşlerim bu tevhidin mutlak şekilde red ve kabul ile gerçekleştiğini gösterir. Çünkü la ilahe illallah sözü başı nefi sonu ispatla biter. Yani önce reddedeceksin sonra kabul edeceksin. Reddettiğini de bilmemiz gerekir. Kardeşlerim yine tevhidi açıklayıcı bir diğer hususta Bakara suresinin kafirler hakkındaki sözü edilen ayetleridir ki Allah-u Teala onlar hakkında ve onlar ateşten de çıkacak değildir. Surenin 165. 167. ayetlerinin sonunda bu buyruk ile bildirilen şudur. Onlar Allah'tan başkalarını ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi sevmişlerdir. Bu ise onların Allah'ı büyük bir sevgiyle sevdiklerini göstermesine rağmen kendilerini İslam'a sokmamış. Demek ki sevgi meselesi kayda alınmaz. Onu gerekli şekilde vahiyle terbiye edilmezse Allah'ı seviyorum diye seve seve insan cehenneme de girebilir. Pekala bir de Allah'tan başkasına olan sevgisi Allah'a olan sevgisinden daha büyük olanın yahut Allah'ı hiç sevmeyip de yalnızca başkasını sevenin hali buna göre nice olur kardeşlerim bir düşünün. Allah bizlere mağfiret etsin. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Kardeşlerim belaları kaldırmak ya da uzaklaştırmak için halka ip ve benzeri şeyler takmak şirktir. halk arasında çok görülür. İşte elim ağrıdı, hemen bir ipliğe okurlar, düğüm atıp koluna bağlarlar. Veya beli ağrıyan insanlara ipi okuya okuya iplere düğüm atıp bele bağlarlar vesaire. İşte bunları yapma şirk ve insanın ebedi cehenneme girmesine sebeptir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Zümer 38'de şöyle diyor. De ki o halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka çağırıp durduklarınız onun zararını benden giderebilir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bileğine sarı alaşımdan bir halka geçirmiş olan bir adamı gördü. Ona bu nedir diye sordu. Adam bana cesaret verip kuvvetimi artıran şeydir deyince Aleyhisselatü Vesselam çıkar onu at. O yalnızca senin aczini artırır. Şayet o üzerinde ölseydin asla felah bulmazdın buyurmuştur. Bunu İmam Ahmet nakletmiştir. Yine İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim üzerine bir nazarlık takınırsa Allah ona afiyet vermesin. Kim kendisini korusun diye bir şey takınırsa Allah onu korumasın diye dua etmiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim nazar ve benzerlerinden korunsun diye nazarlık gibi bir şey takarsa şirk koşmuş olur buyurur. Evet. Allah bizleri böyle buyursun. Yine İbni Ebu Hatim'in rivayetinde Huzeyfe bin Elyeman hummadan korur inancıyla koluna bir ip bağlayan bir adam görünce hemen ipi koparttı ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler ayetini okudu. Evet kardeşlerim, demek ki anlattığımız şeylerde ifade edilen halka, ip, taş ve benzeri şeyleri takınmakla işlenen hatanın çok ağır olduğuna işaret ediliyor. Halk arasında ne kadar rahat işlenen mesele değil mi? Allah cehaletimizi gidersin kardeşlerim. Gerçekten sahabe o şeyler üzerinde takılı olduğu halde ölseydi asla felah bulmayacaktı. Bunun böyle olduğuna sahabenin muhakkak küçük şirk en büyük günahlardan daha büyük bir kötülüklük şeklindeki sözleri şahitlik eder. Demek ki cehalet de umumen mazeret. İnsan bilmeden bir şey yapabilir ama kendisine anlattıktan sonra artık ondan uzak durması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları takınmak gerçekte dünyada bir fayda da temin etmez, aksine zarar getirir diyor. Ve o yalnızca senin aczini artırır diyor. Evet. Bu gibi şeyleri yapanlara karşı çok ağır bir şekilde yaptıklarının kabul edilemez oluşu vurgulanıyor. Evet. Demek ki göz değmesine karşı takılan nazarlık da şirk türlerinden. Aleyhissalatü vesselam bunları takanlara Allah onlara afiyet vermesin, Allah onları korumasın diye beddua etmiştir. Yani Allah onları taktıkları şeyle baş başa bırakmıştır. Kardeşlerim, rukye ve nazarlıklar hakkında gelen hadislere bakacak olursak Buhari'de ve Müslim'de gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam bir elçiyi hiçbir devenin boynunda nazardan korumak için takılmış tel kolye ve benzeri şeyler kalmasın, muhakkak kesilip koparılsın diye herkese haber vermek üzere gönderdiği nakledilmiştir. Evet. Bugün mal pazarına gidildiğinde bakarsınız malların hepsinin boynunda bir koca koca mavi boncuklar ve hepsinin boynunda muskalar olduğunu görürsünüz. Adamlara desen ki şunu kes, gider bıçağı alır gelir seni doğrar, yine onu kesmezler. Yine İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam ruka, temaim ve tivele şirktir demiştir. Bunu Ahmet ve Ebu Davud nakletmiştir. Kardeşlerim, ruka hastalıkları tedavi etmekte, üfürükçülükte kullanılan tılsımlı sözler, büyü ve şekiller anlamındaki rukyeleri ifade eder. Bu söz ve şekillerin çoğu manası anlaşılır türden şeyler değildir. Nazardan ve zehirli hayvanlardan korunmak için bu tür şirk olan şeyler dışındaki duaları ve Kur'an ayetlerini okumaya ise aleyhissalatü vesselam izin vermiştir. Temaim, nazar değmesin diye çocukların üzerine takılan çeşitli boncuk ve benzeri nazarlıklardır. Bugünkü cevşen, nazar boncuğu gibi taktıklarıdır. Bunları takmak haramdır. Tüvele, kocaya karısını, kadına da kocasının sevdirdiği ileri sürülerek yapılan muhabbet muskaları ve buna benzer her çeşit muskadır ki bunlar şirktir. Allah bizleri ve neslimizi bundan. Yok, gitmedi. Şimdi arkadaşın sorusuna parmaklar bazen yetmiyor. Bir latifeyle cevap vermek istedim. Bilmiyorum maksat hasıl oldu mu? Şöyle diyeyim. Mesela komşusunun huysuzluğundan, aksiliğinden, laf dinlemezliğinden sahabenin birisi İtiraz ettiğinde şikayet ediyor. Şikayette nedir? Lağım fobistik çukurunu tutuyor, tam duvarının dibine işiyor. O da adamın evinin içine çıkıyor, hastalanıyor. Evde oturamaz hale geliyorlar. Ne yaptıysa dinlemiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşyanın hepsini topla, insanların diyor kalabalık geçtiği bir zamanı seç, yolun ortasına otur, kim sorarsa komşumun yüzünden de diyor. Bu adam gidiyor, insanların topluca geçtiği bir zamanı, bir pazar veya çarşı zamanını seçiyor, yolun ortasına eşyalarıyla oturuyor. Kim sorarsa komşumun yüzünden böyle böyle diyor. Adam en son geliyor, yalvarıyor, ne olur diyor, eve gel eşyalarını koy, tamam diyor, ne dersen yapacağım diyor. Metot bu kardeşim. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın metodu bu. Ayrıca üç şeyin geçtiği bir hadis-i şerif var. Ve Allah'a ve ahiret gününe iman eden diye başlıyor. Aynı hadisin içinde. Birisi de komşuyla iyi geçinme. Ve hatta Cibril diyor o kadar geldi gitti ki neredeyse komşunun komşuya bir mirasçı kılınacağını zannettim diyor. Yine kul hakkından bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta diyor kişinin diyor komşudan izin almadan duvarına mıh çakarak bir şey tutturmasının dahi hesabını vermeden o ruh o cennete giremeyecek diyorsa artık varın siz düşünün. O huysuzsa biz huylu olacağız. Bilmiyorum bu kadar yeterli mi? Allah bizlere güzel ahlak nasip etsin. Evet, selamun aleyküm ve rahmetullah.
Ne buyursun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim üzerine bir şey takınırsa taktığı o şeye bırakılır demiştir. Ahmet ve Tirmizi naklediyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey Rüveyfi belki hayat senin için uzun olacak. İnsanlara şunu haber ver. Kim nazardan korunsun diye sakalını düğümlerse yahut boynuna muska ve nazarlık kolye takarsa ya da hayvan dışkısı veya kemikle istinca ederse bilsin ki şüphesiz Muhammed o kimseden uzaktır. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim bir insanın üzerindeki muskayı, nazarlığı koparır atarsa köle azat etmiş gibi olur buyurmuştur. Evet. İbrahim bin Yezid en-Nihai diyor ki, sahabe Kur'an'dan olsun ya da olmasın, muska ve nazarlık türlü her şeyi kötü ve çirkin şeyler olarak görürlerdi buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. Demek ki kardeşlerim, ruka, tılsımlar ve temayim, nazarlıkların ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Tüvele denilen muska çeşitlerini iyi bilmemiz ve sakınmamız gerekiyor. Bunların her üçünün de istisnasız şirk olduklarını anlamamız gerekiyor. Nazar değmesinden yahut bazı zehirli zararlardan korunmak için hak sözlerle Kur'an'dan ve sünnette yer alan duaları okuma, tedaviyle uğraşmak, bunlar şirk değil, bunlar sünnetullah'tır. İçinde Kur'an'dan bazı şeylerin yazılı olduğu, üzerinde taşınan muskaları ve bunlar gibi yasaklanmış olup olmadıkları, bu yazanların hiçbiri "Vay korkuyor, yastığın altına koyayım, vay kızlar güzel olsun" deyip yazıp boynuma asayım veya "üzerine ayetel kürsi yazıp duvara asayım, üzerinde taşsın korkmasın" tipinde hareketler haram kılınmış ve nehyedilmiştir. Çünkü tevhidin olmazsa olmazlarından birisi nedir? Koruyacak kimdir? Allah. Sığınılacak kimdir? Allah. İstenilecek Allah'tır. Eğer Allah'ı bırakıp da yarattığı bir şeylere gidilirse Allah onu ondan baş başa bırakacaktır. Yine dikkatinizi çektiyse hayvanlara nazardan koruması için tel, kolye, nazarlık türlü şeyleri takmak şirke girdi. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlara adam gönderip hepsini kestirttiği vardır. Allah Subhanahu ve Teala böyle pis durumlara düşmekten bizleri beri buyursun. Ama maalesef yaşamış olduğumuz şu ortamda bu şirkin bütününün örneklerini envai çeşidiyle görmek mümkün. Kardeşlerim, ağaç, taş ve benzeri şeylerden bereket umma şirktir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Necm 19'da bakın ne diyor. Gördünüz mü? Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı, hiçbir fayda ve zarar veremediklerini, demek erkek size, dişi ona, öyle mi? O zaman bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzularına uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Evet. Ebu Vakıf el-Leysi'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Huneyn'e giderken sahabelerden bazıları müşriklerin Zat-ı Envat dedikleri, kutsal saydıkları bir ağaçları vardı. Onun yanında kalıp ibadetle meşgul olurlar. Silahlarını o ağacın altında kuşanırlardı. Biz de başka bir ağacın yanına geldiğimizde Aleyhisselatü Vesselam'a, "Ey Allah'ın Resulü, onların Zat-ı Envat'ı gibi bize de bir Zat-ı Envat yap" dedik. Aleyhisselatü Vesselam, "Allahu Ekber." Yine aynı yol. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Musa'ya, "Ey Musa, bunların ilahları gibi bize de ilah yap" diyen ve Musa'nın "Siz hakikaten cahil bir topluluksunuz" şeklindeki cevabına muhatap olan İsrailoğullarının dediğinin aynısını dediniz. "Sizden öncekilerin yolunda yürüyeceksiniz" demiştir. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki insan cehaletle yapmayacağı, etmeyeceği, söylemeyeceği bir şey yok. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Huneyn'e giderken savaşın dehşeti, yazın sıcağı, imkansızlıkların karşısında ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah et insana diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah diyor. Sizler aynen Musa'nın kavmini Allah rahmetiyle Kızıldeniz'den geçirdikten sonra sahile vardıklarında buzağa tapan bir kavmi gördüklerinde aynen onların dediği gibi dediniz diyerek onların aklının başına gelecek sözleri söylemiş ve la ilahe illallah'ın dışındaki her şeyi reddetmiştir. Aleyhissalatü vesselam söz konusu istek karşısında vermiş olduğu cevap içeren hüküm yerine yemin de etmiştir. Zira kendisi önemli bir maslahat gereği olmadıkça yemin etmezdi. Demek ki kardeşlerim şirkin kapsamı içerisinde küçük şirk İslam'dan çıkarmayan ve büyük şirk İslam'dan çıkaran olmak üzere iki tür yer almaktadır. Onlar o şeyi işlemeyip talepte bulunmuş olmakla kaldıklarından bununla küçük şirkle dinden çıkmış olmadılar ve cehalet umumen mazeret oldu. Bizler küfürden yeni vazgeçmiş kimselerdik demeleri, başkalarının kendilerinin bilemeyip yanıldıkları o husustan habersiz olmadıklarını gösterir. Zoruna gidip bundan hoşlanmayacak kimsenin zıttına da olsa şaşkınlık duymak karşısında demek ki Allahu Ekber diyerek tekbir getirmede sünnettir. Evet kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara büyük şirkin kapısını açarak kapıları ve ona ulaştıran yolları kapaması var. Onları cahiliyeye mensup kimselere benzemekten sakındırmıştır. Allah bizleri de sakınanlardan eylesin. Ve dikkat ederseniz sizden öncekilerin yolunda yürüyeceksiniz sözünün sonrasında da aynen haber verdiği gibi gerçekleşmiş olması peygamberliğinin delili işaretlerinden bir işarettir. Evet. Allah'tan başkası için kurban kesme, bu da şirk meselelerindendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Enam 162'de de ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kevser 2'de o zaman sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyurmuştur. Ali diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü'nden bana 4 söz söyledi. Ben bunları belledim. Allah'tan başkası için kurban keseni Allah lanet etti. Allah ana babasına lanet edene lanet etti. Allah bidatçı barındırana lanet etti. Allah arazi sınırlarını aldatmak üzere değiştirene lanet etti demiştir. Müslüm rivayet ediyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birçok sözlerinde bizleri cennete gidecek yollara sevk etmiş, cehennemden uzak durmayı bizlere tavsiye etmiştir. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım alemlerin Rabbi Allah içindir. Bizden sudur eden söz, düşünce, fiil her ne olursa olsun kardeşlerim bunların hepsini Allah'a yapmak gerekiyor. Önemsememe, onun zıttına hareket etme ise kişinin ateşe girmesine sebep. Allah'tan başkası için kurban kesilen bir yerde Allah için kurban kesilemez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onun mescidi dırar içinde asla namaz kılma. Tevbe 108'de buyurduğu gibi. Yine Sabit bin Eddehak'tan gelen bir rivayette bir adam Buane mevkiinde bir deve kurban etmeye adamıştı. Bunu gidip aleyhissalatü vesselama sorunca orada cahiliye döneminde tapılan putlardan herhangi bir put var mıydı? Yoktu deyince aleyhissalatü vesselam orada onların bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu diye sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam adağını yerine getir şu kadar ki Allah'a isyan olacak bir işin söz konusu olduğu adak ile Ademoğlunun sahip olmadığı bir şey hususundaki adağı yerine getirilemez buyurmuştur. Bunu da Ebu Davud sahih bir şekilde rivayet etmiştir. Demek ki kardeşlerim adak adandığında eğer şirk, küfür, günah işleyen bir şey değilse yerine getirilmesi gerekiyor. Ve keseceğin yerde cahiliyenin veya şirk olan bir kesim yeri olmayacak. Evet, devam ediyoruz. Allah'tan başkası için adak adamak şirktir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında insan 7'de adadıkları adağı yerine getirirler buyurmuştur. Yine yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı muhakkak Allah bilir buyurmuştur. Bakara 270'te. Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise kardeşlerim, kim Allah'a itaat etmeye adadıysa itaat etsin, adağını yerine getirsin. Her kim de Allah'a isyan olacak bir işe adadıysa o da Allah'a asi olmasın buyurmuştur. Demek ki adağı yerine getirmek farzdır. Ayet ve hadisler uyarınca adağın ancak Allah için yapılan bir ibadet olduğu ortaya çıkmıştır. Allah'tan başkası için adak adamaksa ibadette şirktir. Allah'a isyan olacak bir adağı yerine getirmek de caiz değildir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adak adamayın. Çünkü bu cimriden mal çıkarmak gibidir demiştir. Eğer adamışsanız şirk, küfür değilse bunu da yerine getirin buyurmuştur. Evet. Yine kardeşlerim Allah'tan başkasına sığınmak şirktir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala cin 6. ayette fakat insanlardan bazı adamlar cinlerden bazı adamlara sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırdı diyor. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bir yerde konaklar da yarattıklarının şerrinden Allah'a tam olarak sığınırım derse oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez buyurmuştur. Allah bizlere mağfiret etsin. Kendisine hakkıyla tevekkül edip hakkıyla sığınanlardan eylesin. Eğer sizler diyor hakkıyla Allah'a tevekkül edebilseniz şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklandırılırsınız diyor. Allah hepimizi tevhid ehli eylesin. Kardeşlerim Allah'tan başkasından yardım dileme yahut ondan başkasına dua ile yönelip çağırmak da şirktir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yunus 106'da buyuruyor ki Allah'tan başka sana ne fayda ne de zarar veremeyecek şeyleri dua edip çağırma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden, müşriklerden olursun. Şayet Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala o halde rızkı Allah katında arayın, ona ibadet edin demiştir. Ankebut 17'de. Yine Ahkaf 5'te Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır? Halbuki o kimseler bunların dua ve çağrılarından habersizdirler. Nitekim insanlar haşrolundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar. Ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini bildiklerini reddederler. Ve yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar mı hayırlı? Yoksa darda kalana kendisine dua ettiği zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile birlikte bir ilah mı? Ne kadar da az düşünüyorsunuz diyor Neml 62'de. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında müminlere eziyet eden bir münafık vardı. Müminlerden bazı kalkıp bizimle gelin, gidip şu münafıktan bizi koruması için Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım dileyelim dediler. Ardı sıra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelince, gerçek şu ki benden yardım dilenmez, yardım ancak Allah'tan dilenir buyurmuştur. Evet. Demek ki kardeşlerim, dua da ibadetin özü, tevhidin özüdür. Öyleyse duada, istemede sadece ve sadece gündeme Allah getirilmelidir. Allah Azze ve Celle'nin dışında hiçbir şey, hiçbir varlık fayda ve zarar ne yapamaz? Veremez. İşte aynen Zâdül Envât olayındaki gibi oradakiler bir ağaçtan fayda ummayı beklediler. Halbuki fayda ve zarar kimden gelir? Sadece Allah'tan. İşte şirkin her türü, her cüzü amelleri böyle iptal ediyor kardeşlerim. Fayda ve zarar hiçbir yaratılandan ne yapmaz? Gelmez. Evet. Cennet yalnız Allah'tan istendiği gibi rızık da sadece Allah'tan istenir kardeşlerim. Ve dikkat edin, iblisin en çok vurduğu, saptırmaya kalktığı noktalardan birisi de budur. Yine Rabbimiz kitabında bildirdiği gibi, gerçek şu ki diyor, Allah'tan başka bir takım kimseleri çağırıp durandan daha sapık kimse yoktur diyor. Hiç düşünmez insan. Dua ile yönelip çağrılanlar, kendine yönelen o kimseleri bilmedikleri gibi onların çağrılarından da habersizdirler. Böylesi bir dua ve çağrı gerçekte seslenip yönelerek çağrılanın bunu yapana buğzunu ve düşmanlığını gerektirici bir sebeptir. Nitekim ayet-i kerimede insanlar haşrolundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar diyor. Ahkaf 6'da. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah'tan başka kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durması, böyle birinin insanların en sapığı sayılmasının sebebi şu 4 husustur. Birincisi, Allah'tan başka kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durması. İkincisi, o kendilerine yönelip çağıranların bunların dua ve çağrılarından habersiz oluşları. Üçüncüsü, insanların diriltildiği gün bugün çağırıp durdukları kimsenin onlara düşmanlık kesilecek olması. Dördüncüsü, kendilerine ibadet edilmesini de kesin olarak reddedecek olmalarıdır. Evet. Gerçekten dikkat edici, çekici olan şey, puta tapanların darda kalana karşılık verenin ancak Allah olduğunu bilip dile getirmeleri. Bundan dolayı onlar sıkıntı, şiddet anlarında dini Allah'a halis kılarak ona yönelirler. Ve ne zaman başları bolluğa geçse işte o zaman Allah'a ne yaparlar? İnkara giderler. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rahmetiyle yargılasın. Kardeşlerim, Allah'tan başkasına ibadet büsbütün saçma ve boş bir gayrettir. Bakın Araf 191'de Rabbimiz diyor ki, kendileri yaratılmış olan ve hiçbir şey yaratamayan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki bunlar ne onlara bir yardım edebilir ne de kendilerine yardım edebilirler buyuruyor. Yine Fatır 13'te ondan başka çağırıp durduklarınız bir çekirdek lifine bile sahip değiller. Onları çağırsanız çağırmanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiçbir kimse haber veremez. Evet. Buhari'de Enes'ten gelen rivayette Uhud günü Aleyhisselatü Vesselam yaralandı ve bir dişi kırıldı. Ardından Aleyhisselatü Vesselam peygamberleri yaralayan bir kavim nasıl iflah olur? Bunun üzerine bu iş okulların işi. Hakkında senin üzerine düşen bir şey yok. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onları zalim oldukları için gazaba uğratır. Âl-i İmran 128. ayeti inmiştir. Yine Buhari'den Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette o aleyhissalatü vesselam'ı sabah namazının son rekatında başını rükudan kaldırıp doğrularak Semallahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra Allah'ın falan kimseye ve filan kimseye lanet et diye dua ederken işitti. Bunun üzerine Allah bu iş kulların işi hakkında senin üzerine düşen bir şey yoktur ayetini indirmiştir. Bir rivayette de aleyhissalatü vesselam Safvan bin Uyeyye, Suheyl bin Amr ve El Haris bin Hişam'a beddua ediyordu. Bunun üzerine bu iş kulların işi hakkında senin üzerine düşen bir şey yoktur ayeti inmiştir. Evet. Yine Buhari'de ve Müslim'de gelen rivayette aleyhissalatü vesselama önce en yakın akrabanı uyar ayeti inince kalktı ve şöyle çağrıda bulundu. Ey Kureyş topluluğu! Kendi nefislerinizi Allah'ın azabından kurtarmak üzere satın alın. Ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Ey Abbas bin Abdülmuttalib! Senden de Allah'ın azabından hiçbir şey uzaklaştıramam. Ey Allah Resulü'nün halası Safiye! Senden de Allah'ın azabından herhangi bir şey uzaklaştıramam. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Malımdan ne dilersen iste vereyim. Fakat Allah'ın azabından herhangi bir şeyi senden uzaklaştıramam. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki kunutta kafirlere beddua etme vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da birçok kafire beddua etmiştir. Allah-u Teala Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onların zalim oldukları için azaba uğratır buyurmuş. Allah onların tevbesini kabul etti ve birçoğu iman etmişlerdir. Buradaki yakalamamız gereken meselelerden bir tanesi bela ve musibet durumlarında kunut yapmak sünnettir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin akrabalık yönünden uzak yakın bile olsa herkese ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam buyurması, hatta öz kızına dahi ey Muhammed'in kızı Fatıma Allah'ın azabından hiçbir şeyi senden uzaklaştıramam demesi, şayet bu peygamberlerin efendisi aleyhissalatü vesselamın alemlerin kadınlarının efendisi olan Fatıma'ya dahi hiçbir şekilde fayda veremeyeceğini açıkça gösteriyorsa ve insan da onun haktan başka bir şey söylemeyeceğine inanmış olup sonra da bugün alim geçinen seçkin insanların kalplerinde yer edenlere bir bakacak olursa tevhidden uzaklaşma ve dine yabancılaşmanın nerelere vardığını gözleri önüne serilir. Allah bizleri mağfiret etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. İnşallah bugünlük bu kadar yeter. Daha sonra tekrar devam ederiz. Subhan Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.